Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, Paris'te o patlayan kurşunlar bütün dünyada yankı buldu. Irk, din ayrımı gözetmeksizin herkes bu haince 12 kişinin katline yol açan profesyonel saldırıyı lanetliyor. Avrupa'nın başkentlerinde dünden itibaren 10 binler, 100 binler bu saldırıyı protesto ettiler. Tabii en önemli konu neredeyse 36 saat oldu. Bu saldırganların yanına yaklaşılamıyor. İsimleri belli. Şerif ve Said Kouachi kardeşler, Cezayir kökenliler ve yanlarında Hamit Murat, 19 yaşında bir gencin olduğu söyleniyor. Bu isim teslim oldu ya da benzer ismi taşıyan birisi teslim oldu ama diğerlerinden haber yok. Benzinci soydular diye bir ihbar geldi, oraya gidildi. Belçika'ya kaçıyorlar denildi. Belçika polisi alarma geçti. Ama ortada değiller. Ormanlık bir alanda son gelen bilgilere göre ihbar üzerine polis operasyonu hazırlanıyor. Bakacağız hikayesine. Nereden bakarsanız bakın çok tarihi bir dönem. Herkes benzer şeyler söylüyor. Yani Avrupa'nın 11 Eylül'ü, Avrupa'nın Madımak'ı diyenler var. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler var. Her açıdan Charlie Hebdo baskınının ayrıntılarına hakim olmaya çalışacağız. Ajans France Presse konuşan kaynağın söyledikleri önemli. Bu kişilerin İslamiyet'le çok da ilişkili olmadığı, 2005'te mahkumiyetlerine yol açan o Irak'a eleman kazandırma sırasında bile savunmalarını biz rak dinleriz, sevgililerimiz var, bu hayattan memnunuz, dinle çok irtibatımız yok demişler. Bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii öldürdükleri Ahmet Merabet, o da kendileri gibi Müslüman bir polis, son anda yaklaşarak katlettikleri polis, o da meselenin nereye ulaştığını gösteriyor. Yani en büyük zararı görecek Müslümanlar deniyordu, orada başladı bu hadise diyenler var. İki camiye kurşunlar ve el bombaları atıldı olaydan hemen sonra. Başka bir yerde belki hırsızlık meselesi ama bir kadın polis öldürüldü. Askerler Paris'te, Fransa'nın sokaklarında kol geziyorlar. Diğer kentlerde, diğer ülkelerin başkentlerinde de alarm var. Yani İspanya'sından İtalya'sına, Yunanistan'dan Almanya'sına kadar durum benzer. Türkiye'de de olur mu diye kimse düşünmek istemezken Nurettin Canikli, Gümrük Bakanı, bizde de böyle bir şey beklenebilir dedi bugün A Haber'in canlı yayında. Evet, bunları anlamaya çalışacağız. Paris'e uzanacağız. Çok önemli bir isimle konuşacağız. Bosfor Enstitüsü'nün başkanı Bahadır Kaleağası konuğumuz olacak. Bölgeden bilgileri, tepkileri öğrenmeye çalışacağız. Efendim, Türkiye'deki Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne saldırı olayı da gerçekten esrarengiz. O dün dikkatinizi çekmeye çalışmıştık. Karmaşık bir yapı var içinde. Çünkü DHKPC önce bir isim açıkladı. O ismin ailesi kontrole gitti. Hayır, o değil denildi. Arkasından istihbarat servisi o kişinin Dağıstan uyruklu, Dağıstan pasaportu da taşıyan, Rusya pasaportu taşıyan Diana Ramazova olduğunu ortaya koydu. İçişleri Bakanı net açıklama yapmıyor ama IŞİD, El-Kaide bağlantısı konuşuluyor. Bunu da anlamaya çalışacağız. Belçika'da öldürülen Türk'ün de böyle bir tartışmada öldürülmesi acaba bu kaygılarla mı öldürüldü sorusunu gündeme getirdi Cemil Kaya. Hayır, onu öğrendik. Nasıl bir gelişme yaşandığını akrabalarıyla konuşacağız, bağlanacağız. Kışın yarattığı o müthiş etki devam ediyor Türkiye sattığında. 6000 köy yolu kapalı dersek anlaşılacak. 43 ilin eğitimi de tatil edilmiş durumda. İzmir rekoru yaşadı, bağlanacağız. Ekonomideki haftalık değerlendirmeyi Mustafa Sönmez anlatacak bize. Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı o annelere, babalara çok özel imkanlar tanıyan yeni esprili yaklaşımı aktarmaya çalışacağız. Resul Kurt da bize yardımcı olacak. Cengiz Erdil'in sesli dosyasında da İzmir Kemal Paşa'dan ilginç haberler var. Hemen başlıyoruz efendim.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyorlardı, kulaklar patlıyordu, uçaklar denizlerimizde uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Dün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk. Merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaydı.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Temediği tamamıyla iyileştim. Geldi donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te. Manşet.
Evet, manşetimizi dünden devraldık. Bütün Avrupa'da, belki dünyanın pek çok yerinde Josui Charlie diyorlar. Ben Charlie'yim diyor insanlar. Çünkü o katledilen 12 kişinin yarattığı o korku tüneline girmek istemiyorlar. Ve burada ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neler oluyor, neler bitiyor? Netleşen bazı fotoğraf kareleri var. Onları her zaman olduğu gibi Vatan Yazı İşleri Müdürü Uğur Koçbaş'tan alacağız. Uğur, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, isimler...
Yeniden önce başlayayım ben.
Evet.
Operasyon halen devam ediyor. Hı hı. Bu işin faillerini yakalamak için. Dün 3 kişi diye açıklanmıştı.
Evet.
Onların kimlikleri gece belli oldu. Zaten bugün gazetelerde de görmüşsünüzdür.
Evet, evet. Sait ve Şerif.
Sait ve Şerif kardeşler ve Hamit Murat adında birinden bahsediliyordu. 18 yaşında. Onun da şoförlük yaptığı iddia ediliyordu. Ama bu Hamit Murat saat 23 itibariyle dün akşam polise teslim oldu. Ben o saatlerde okuldaydım. Benim bu işle hiçbir alakam yoktur. Temize çıkmak istiyorum dedi. Büyük bir ihtimalle onun bir alakası yok bu işle ama bir üçüncü kişi var mıydı yok muydu? O bir muamma şimdilik. Ama kardeşler Sirardalar ve Fransa'nın kuzeyinde bir bölgede şu anda kıstırıldıkları iddia ediliyor. Tabii saatlerdir kıstırıldıklarını söylüyor Fransız polisi ama nerede, ne yapıyorlar, operasyon ne aşamada bilemiyoruz. Ev ev arama yapıldığı söyleniyor. Bir benzin istasyonunda çünkü soygun yaptılar. Oradan bir ihbar geldi polise ve onların peşine düştüler. Helikopterler sevk edildi. Tabii en büyük şey korku Fransa'yı terk etmeleri. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da sınır diye bir şey yok. Arabaya atladınız mı herhangi bir ülkeye gidebiliyorsunuz. Bu insanlar da tabii Fransa vatandaşı ve vizeye de ihtiyacı olmayan insanlar. O yüzden Fransa'yı terk etmeden bunların yakalanması gerekiyor. Ama bir yandan da şöyle bir teori de var. Ya bu adamlar zaten katliam yapmaya girdiler. Orada öldürülmeyi göze almışlardı. O yüzden şimdi belki yakalanmadan önce bir tane daha büyük eylem yaparak kendilerini göstermek isteyecekler ve o şekilde ölmek isteyecekler diye bir korku da var aslında. Ki sabah bir Fransız trafik polisine, kadın trafik polisine bir araçtan Kalaşnikov'la yine ateş açıldı ve bu kardeşlerin olma ihtimali üzerinde durmuştu polis. Halen onun faili bulunamadı. Fakat polis, kadın polis de öldü bu arada. O da ikinci bir eylem oldu.
Hırsız da olabilir ama değil mi? Bu böyle belki bilinçli bir şey de olmayabilir. Böyle,
evet.
Değil
evet.
Mi? Öyle
yani de, onun
var.
Faili yok. Hı-hı. Şu anda ama onun da yine yelekli, kıyafetli ve Kuzey Afrika'dan gelmiş görünümlü bir eylemci olduğu iddia ediliyor. Bu da ihtimali biraz kuvvetlendiriyor. Tabii şimdi Avrupa'da, Batı dünyasında diyeyim genel olarak bu Ben Charlie'yim eylemleri yapılıyor. Ellerinde kalemlerle ve mumlarla insanlar, binlerce kişi meydanlara döküldü ve bu işi demokrasiye ve fikir özgürlüğüne bir saldırı olarak değerlendirerek bunu protesto ettiler. Ama bir yanda da şey var, Ben Ahmet'im meselesi var, evet, sloganı var. Evet. Ahmet de yerdeki polis.
Evet.
Dün yayında söylemiştim. O da Müslüman.
Evet.
42 yaşında, evli, bir çocuk babası, Fransa'da yaşayan ama Müslüman olan ve onu orada eylemcilerin yerde yatarken infaz ettikleri polis. Bir yandan da şöyle bir şey de var, söylem de var. Charlie Hebdo bizim dinimize hakaret etti. O yüzden ben Şali'yim demek yerine ben Ahmet'im demeyi tercih ediyorum. Çünkü o Müslüman polis Şali yüzünden öldü diyen bir grup da var. Ama sonuç olarak bir şey var yani. Bir infial durumu var. Ve büyük de korku var tabii. Neden korku var? Çünkü bu kardeşlerin Suriye'den geldikleri ortaya çıktı. Ve daha yeni gelmişler. Yaz aylarında gelmişler. Ondan önce de Suriye'nin Azaz bölgesinde.
Bak bu hiç bilinmiyordu. Bunu göremedim hiç ben bugün. Hep baktım. Bunlar yeni bilgiler galiba Uğur.
Evet.
Suriye bağlantısı çok zayıf gösteriyorlardı. Irak'a 2005 diyorlar ama bunlar yeni şeyler.
Yok, Suriye'yi de dün gece sinikleri açıklanırken Suriye'den geldiklerini bugün bizim gazetede koydurdum ben hatta gece. Yani Suriye'den geldiklerini biliyoruz. Ve orada Azaz bölgesinde, Azaz Türkiye sınırında, bizim Azaz sınır kapımız var biliyorsunuz. Yani büyük ihtimalle Türkiye'den geçerek Suriye'ye girdiler ve Türkiye üzerinden yine ülkelerine geri döndüler diye bir şey çıkabilir önümüzdeki günlerde, onu okuyabiliriz. Orada 700 tane Fransız cihatçı var ve bir ara Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan, bir ara El Nusra'nın kontrolüne geçen, bir ara da işte IŞİD'çilerin kontrolüne geçen bir bölge. Şu an IŞİD'in elinde. Ama bu insanların 2014 Mart ayında orada olduğu söyleniyor. Daha doğrusu bir çekilen görüntü var. O görüntüde var olan iki kişi var ve onların bu kardeşler olduğu iddia ediliyor. Eğer o gerçekse Suriye'de bir cihat grubu içinde savaşmışlar. Ve zaten şimdi terk ettikleri o benzin istasyonu soygununda kullandıkları ve terk ettikleri aracın içinde Molotov kokteylleri ve cihat bayrakları bulduk diye Fransız polisinden açıklama yapıldı. Yani belli öyle bir radikal bir ideoloji ile yüklenmiş oldukları. Bir başka iddia da El-Kaide'nin Yemen'deki kamplarında suikastçı olarak eğitildiler şeklinde. Bu da doğru olabilir. Neden? Çünkü vallahi aylardır yayında El-Kaide'den bahsetmiyoruz, IŞİD'den bahsediyoruz.
Evet, neden? Evet, onu yerine geçtim.
IŞİD öyle bir şey yaptı ki, yani sükse yaptı ki El-Kaide'yi falan gölgede bıraktı. 11 Eylül'den sonra herkes El-Kaide, El-Kaide derdi. Evet. Şimdi herkes IŞİD demeye başladı. El-Kaide de bundan tabii rahatsız olur. Teori şu, El-Kaide IŞİD'in bu tahtını sallamak için ses getirecek bir eyleme imza attı bu iki kardeşle diye. Tabii tam El-Kaide'li diyemiyoruz. Belki bu yalnız kurt denilen, uyanış denilen adamlar da olabilir bunlar. Evet. Tamamen kendileri bağımsız bir şey yapmış olabilirler. Ki o birazcık zor çünkü bir askeri eğitim aldıkları belli. Yani kıyafetlerinden, eylem tarzlarından, kaçışlarından bile bu işin profesyonel olarak yapıldığı belli.
Peki,
gizem var.
Doğru. Ama Uğur bir araya gireyim, kusura bakma. Tabii. Bu kadar profesyonel adamların en son bir kimlik düşürdüler. Oradan öğrendik bu kimlikleri diyor Fransız polisi. Doğru mu?
Düşürdüler kelimesine katılmıyorum. Bence tamamen bilinçli olarak arabada bıraktılar.
Neden ama?
Ne olmak istiyor adamlar? Yani niye böyle bir eylem yaparsınız? Peygamberin intikamını alan adamlar şu anda. Bazı kişilerin gözünde bu adamlar. Yani bence bir eylem daha yapıp orada kendilerini feda etmeyi şu anda düşünüyor olabilirler. Bence öyle kaçalım da kendimizi kurtaralım, aman bir yerlerde saklanalım durumu yok. Bence ikinci eyleme hazırlık için tamamen bunlar. Ah, burada yakalanmadık, madem iyi bu fırsatı kullanalım, bir tane daha böyle bomba eylem yapalım düşüncesindelerdir diye düşünüyorum. O kimlikleri de arabaya bırakmalarının sebebi ancak bu olabilir yani. Başka,
ya da Suriye'ye dönüp mesela bir video çekme planları olsa o da çok tahrik edici olabilir yani, değil mi? Bütün dünya için yani gittik, vurduk, geldik buraya diye.
Bunlar yakalanmadan tahrik edici olur. Çünkü Fransız polisi şu an rezil olmuş durumda.
Ya.
Üzerinden saatler geçti ve hiçbir şekilde adamların, yani sürekli bir şeyler söylüyorlar. Yok kıstırdık, yok benzin istasyonu soydular moydular falan ama ortada somut hiçbir şey yok. 7 kişiyi gözaltına aldılar. İşte kız kardeşini, eşini, kayınbiraderini falan. Ama onların sorgusundan da tabii bir şey çıkacağını zannetmiyoruz. Sonuç olarak bu iş neye yarayacak? Tabii ki aşırı sağa yarayacak. Herkesin şu an yaptığı analiz bu. İngiltere'de zaten bir aşırı sağ yükselişi vardı. Avrupa Birliği'nden çıkalım, göçmenler gitsin, aman bu Müslümanlar bizim işlerimizi çalıyorlar durumu vardı. Fransa'da her zaman var. Hatta Marine Le Pen'in ne kadar yükseldiğini, işte seçimlerde nasıl oylarını arttırdığını sürekli konuşuyoruz. Her Fransa'daki bu ara seçimlerde vesaire. 2017 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için o meşhur Le Pen'in kızı Marine Le Pen Fransa'nın başına gelirse zaten kıyamet kopmuş demektir. Almanya'da Pegida hareketi var. Bir yandan orada da aşırı sağın yükselişi var. Ama bir yanda bunlar varken diğer yanda da şu var ki Irak ve Suriye'den dönen tırnak içinde cihatçıların sayısı, ülkelerine geri dönen ve Avrupa Birliği pasaportu taşıyan cihatçıların sayısı 3000. Bu Avrupa Birliği'nin terörle mücadele şefi tarafından yayınlanan rakam, söylediği rakam. 3000 tane cihatçı şu anda bu Avrupa ülkelerinin içinde aynı bu Said ile Şerif kardeşler gibi eylemlere imza atabilme potansiyeline sahip insanlar. Zaten Fransa İçişleri Bakanı bugün diyor ki biz bu Said ile Şerif'in döndüğünü biliyorduk. İşte ama bunları gözaltına alacak elimizde herhangi bir delil yoktu.
Ya, hatırlıyor musun? Çünkü Türkiye bir 3 kişiyi yollamıştı da başka havalimanında beklemişlerdi. Böyle bir skandal olmuştu geçen senede ya.
Farklı havalimanına göndermiş. Böyle bir şey de olmuştu. Ama işte demokrasinin de böyle birazcık falsoları var. Evet. Adamların eylem yapacağını bilmiyorduk. Yani makul şüpheyle mi gözaltına alalım demeye getiriyor aslında İçişleri Bakanı. Yani durum bu. Bir de bugün Twitter'da tabii kill all Muslims. Yani bütün Müslümanları öldürün diye bir
O yaygın değil galiba ama yaygın mıydı o Uğur? Yani böyle çok şey.
Dünya listesinde 3 numaradaydı bir ara. Tabii çok tepki oldu. Ama bu noktaya da tabii gelme durumu var. Pazar günü
onu soracaktım ben de.
Çok büyük bir Cumhuriyet, Demokrasi ve Özgürlük yürüyüşü yapılacak. Bütün partiler buna iştirak edeceklerini açıkladılar. Marine Le Pen de aşırı sağ partisinin partinin genel başkanı Marine Le Pen beni de davet ederlerse ben de katılırım dedi. Ama Fransa Başbakanı dedi ki senin burada yerin olmaz. Katılmanı istemiyoruz. Çünkü bugün Marine Le Pen çıktı dedi ki artık Müslümanlara karşı ikiyüzlülüğünü bırakın. Bu adamlar böyle adamlar. İdam cezasını geri getirelim. Ben bütün Fransızları korurum gibi çok provokatif açıklamalar yaptı. Yani bunlardan sonra senin burada yerin olamaz diyerek onları istemediler o yürüyüşte. Ama onun dışındaki bütün partiler katılacaklar. Son bir detay. Sarkozy ile Hollande birbirlerinin ezeli düşmanları artık seçimde yarıştılar karşı karşıya. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande bugün Sarkozy'yi Elize Sarayı'na çağırdı. Sıkıştılar, görüştüler. Bu işe karşı nasıl dururuz diye ki birbirlerine artık söylemedik laf bırakmayan iki tane adam birbirlerine karşı komplo kurdukları iddia edilen adamlar bunu yaptılar ve Sarkozy çıkışta dedi ki artık siyasi mücadelelerin sağ sol kavgasının zamanı değil Fransa'da birlik zamanı dedi. Böyle de bir mesaj verdiler. Böyle de güzel şeyler olabiliyor demokraside. Pazar günkü yürüyüşte milyon kişinin katılacağı bir yürüyüş olacak gibi gözüküyor.
Anladım. Uğur Koçbaş, Vatan Yazı İşleri Müdürü, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Evet efendim, şimdi Paris'e uzanacağız. Önemli bir konuğumuz var. Olayların merkezi olan Fransa'nın başkentinden Bosfor Enstitüsü'nün başkanı Sayın Bahadır Kaleağası attığımızda. Sayın Kaleağası hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim tabii olay biz de dünden beri anlatmaya çalışıyoruz. Hem bir asayiş yönü var. Kim yapıyor, ne ediyor? Orada bir şekillenme var ama onun dışında belki sizin de ilgi alanınıza giren asıl mesele Türkiye-Fransa ilişkileri. Oradaki bizim Türkiye'li nüfusun bundan etkilenme durumu ve daha makro düzeyde Müslümanlarla Batı'nın ilişkileri nasıl etkilenecek tüm bu olup bitenden?
Şimdi her şeyden önce çok ciddi bir genel kriz söz konusu. Yani bugün olan yaşanmakta olanlar, bugünlerde yaşanmakta olanlar bunun terörizm boyutundaki girişimleri. Fakat hiç kuşku yok ki 21. yüzyılda demokrasinin önünde çok önemli bir sınav var. Son 20-25 yılda etkisi zaman zaman daha ön planda, daha zaman zaman daha geri planda olan ekonomik politikaların iflası ve bunun da demokrasi sistemi üzerindeki etkisi de var. Evet. Yani bu kadar fazla kriz üretebilen bir uluslararası ekonomik sistem sağlıklı bir sistem değil ve böyle olduğu için de demokrasilerin kendilerini yönetimini zora sokmaktalar. Bunun ötesinde olumsuz etkileri demokrasi olmaya çalışan veya geçiş bölgesindeki ülkelerde o ülkelerin toplumları üzerinde, o ülkelerin gençliği üzerinde her zaman olumlu olmayabilmekte.
Evet.
Bu nedenle önemli bir sınava doğru girdi demokrasi dünyası. Demokrasinin evreleri tam olarak tutmuyor bazen. Yani bir siyasi iktidar seçim kazandıktan sonra genelde teşhisleri belli sorunların ekonomik büyüme için, istihdam yaratabilmek için ve dış dünyayla ilişkilerinde daha istikrarlı olabilmek için belli reçeteler var. Diagnostiki belli sorunlar var. Bu konularda politikaların altyapısını oluşturması, idari kapasitesini oluşturması, uygulamaya geçmesi, bu politikaları somut verilerle kanıtlanacak şekilde ve hissedilecek şekilde toplumda somut sonuçlara ulaşması, bir de bunu topluma anlatabilmesi çok önemli bir evre. Bu evre çok uzun olmakta, 4 yıllık 5 yıllık siyasetin kendi seçim ritmine göre bir senkronizasyon sorunu yaşanıyor. Bir de bunu birbiriyle artık karşılıklı bağımlılık içindeki tüm dünyanın önde gelen ekonomileri, ülkeleri, Avrupa Birliği içindeki ülkeler, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda, İngiltere bir tarafta, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, bütün bunlar aynı anda yaşamadığı için, yani hepsinin siyasi ritmi farklı olduğu için hükümetler belli bir başarıyı toplumlara, demokrasinin başarısını sunmakta, anlatmakta zorluk çekiyorlar. Böyle olunca da tabii seçimler arasında daha duygusal konular ön plana çıkabilmekte. Bunlar arasında da zaman zaman skandallarla bezenmiş konular olabiliyor. Ama terörizm ve onun yarattığı aşırı uçlarda birbirini bulan konular, işte aşırı sağdan tutun bir tarafta Fransa'da İslam düşmanı, yabancı düşmanı olan, öbür tarafta yabancı gruplar içinde şiddet yanlısı, kökten dinci gruplar birbirini aslında aynı noktalarda bulurken, bir merkez kaç kuvvet yaratırken, merkez sol ve merkez sağdaki gruplarda işte Fransa'da da Hollande'ın Sarkozy'yi davet etmesi veya yapılan gösterilerin çok geniş kitlelere yayılmasının da işaret ettiği üzere merkezde de bir toplanma, bir tepki oluşmakta. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda asıl sınav bu grubun, yani daha demokrasiyi sürdürmek isteyen, ekonomi sistemi yenilemek iddiasıyla ortaya çıkan ve de Batı dünyasının değerlerinin kazanacağına inancı olan grubun, grupların, kesimlerin, ittifakların başarısının sınamasıyla şekillenecek bir döneme girdik.
Anladım. Peki öfke, yani nasıl tarif etmek lazım? Fransa'da doğumundan itibaren oturan, orada hayatını artık oraya endekslemiş 32-34 yaşında gençler bunlar diyelim. Nasıl oluyor bir gün böyle yani kan gölüne çevirebiliyor? Bunun sosyolojik tahlilinde de Avrupa yani dersini çalışıyor mu, çalışacak mı? Nerede aksayan yön var?
Şimdi çalışıyor tabii. Yani genel olarak baktığımızda akademik çalışmalara, siyasi partilerin kongrelerindeki sunumlara, kanaat önderlerinin medyaya yansıyan görüşlerine, televizyon tartışmalarına baktığınızda çok itidal içinde, çok makul, çok akılcı analizler çoğunlukta. Fakat yeterli oluyor mu? Veya eyleme dönüşecek politikalarda nerede? Ekonomik büyümenin zorlandığı dönemlerde nasıl sonuç elde edilebiliyor bir takım entegrasyon politikalarıyla, toplumları daha kucaklayacak politikalarla? Burada da belli bir başarı var geçtiğimiz 20-30 yıl içinde. Ama terörün beslenmesi için çok geniş kitlelere ihtiyacı yok.
Evet.
Birçok konuyu bir araya getirebilir. Terör bulanıklıktan besleniyor. Terör ve şiddet marjinallikten besleniyor. Terör ve şiddet aslında korku yarattığı, kuşku yarattığı, kafa karışıklığı yarattığı, bulanıklık yarattığı zihinlerde sürece başarılı olmuş oluyor zaten. Yani terörün başarısı bu, hedefi bu. Yani asıl meyvesi bu kendince. Bunu yaratabilmek, bizim belki bu tartışmaları yapıyor olmak zorunda olmamız terörün başarısı. Bu terörün arkasına baktığımızda Avrupa'ya yayılmış terör nüvelerine, hücreciklerine, birimlerine, evet bazen çok eş güdüm altın içinde, daha emir komuta zinciri içinde hareket eden gruplar veya sonuca ulaşmış bir takım girişimler oluyor ama bir yığında dağılmış kendini göstermek isteyenler var ve bunlar çok büyük bir kitlesel hareketin ürünü olmayabilirler. Fransa'daki entegrasyon konusuna baktığımızda aslında Müslüman kökenli, Arap kökenli gençlerin büyük çoğunluğunun çok iyi entegre olduğunu da görüyoruz. Ama arada entegrasyon sorunu yaşayan, banliyölerde olan, ayrımcılığa uğrayan veya zaten yani herhangi bir etnik veya dinsel farkı olmasa da sosyoekonomik nedenlerden dolayı toplumun ekonomik büyüme dinamiklerinin dışında kalmış olacak olan kesimler var. Bütün bunların içinden de daha uzağa, daha dışarıya bir çembere doğru geçmekte olan, daha şiddete meyilli veya şiddet kullanacak olan bir takım karanlıktaki güçlerin kendine çekebileceği maalesef gençler var. Bunu her zaman bulmaları mümkün.
Doğru.
Arkalarında bu terör çok değişik kökenli de olabilir. Yani neonazi kökenli de olabilir. İşte başka bir takım mafyalar devreye girebilir, daha ekonomik konulu uyuşturucu şebekeleri olabilir, başka suç örgütleri, kaçak insan veya kaçak işçi şebekeleri olabilir, kökten dinci, Hristiyancı, İslamcı olabilir. Bütün bunların zaman zaman beslendiği kanallar, kullandıkları lojistik altyapılar, bunların tedarikçileri bir bakıyorsunuz bazen aynı gruplar, aynı yine diğer örgütlü veya uluslararası da olabilecek örgütlü suç ağları. Yani karışıklık zaten orada başladığından her türlü komplo teorisine maalesef zemin hazırlayabilecek bir noktaya gidiyor. Yani sosyolojik konuların da ötesinde özgürlükçü hukuk devleti ve demokrasi için ilerleyecek toplumların hep karşı karşıya kalacağı bir konuyla karşı karşıyayız. Sorunla karşı karşıyayız. Bu dolayısıyla ne kadar ibreyi ekonomik büyümeden, istihdam yaratmadan, çok kültürlülüğü bir hazine olarak gören anlayışın baskın çıkmasından yana döndürebilirse bugün Avrupa'yı yönetmekte olan ve de bunlara inanan merkez sol ve sağdaki geniş kitleler, o kadar daha olumluya doğru giden umudun korkulara baskın çıktığı bir Avrupa olmaya devam edecektir. Sırf Avrupa değil, Türkiye açısından da aynı çeşitliliğin söz konusu olduğu bir ülkedeyiz. Kanada'da öyle, Meksika'da öyle, Amerika Birleşik Devletleri'de öyle. Yani bireysel, dinsel, etnik, kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olarak algılanabilmesi, göç konusunun da, ki Türkiye'de de işte Suriyeli mültecilerle yaşamaktayız, göç konusunda da ortaya çıkan sorunların, sosyal sorunların insani bir yaklaşımla, sağduyulu bir yaklaşımla ele alınması, saydam bir yaklaşımla, topluma hesap verebilir bir yaklaşımla ele alınmasının gerektiği dönemlerdeyiz.
Çok önemli. Ben de tam o soruyu soracaktım son soru olarak. Çok kültürlülükle ilgili geçmiş yönetim zamanında sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, çok tartışma olmuştu Fransa'da da, hem entelektüel çevrelerde hem politik mihraklarda. Yani çok kültürlülük artık demode bir şey, çok kültürlülük başka bir sıkıntı kaynağı oluyor gibi. Doğru mu hatırlıyorum? Bu mesele yeniden mi tartışılacak bu vesileyle?
Doğrudur, doğrudur. Bu sürekli artık tartışılacak. Hatta bazıları ileriye gidip diyorlar ki işte bu çok kültürlülüğün sonu. Şimdi bunlar çok da bir siyah beyaz değerlendirmeler. Hiçbir zaman mutlak bir çok kültürlü, başarılı bir toplum vakası zaten olmadı. Ama bunun sonu da olması çok zor. Çünkü bir somut gerçek var. Dünyada giderek genişleyen kesimler toplumların içinde, özellikle genç kuşaklarda, çok kültürlü zaten. Ve bu çok kültürlülüğün ya bilincindeler ya bilincinde değiller ya da kısmen bilincindeler. Ama bu böyle. Yani iletişim çağında, internet çağında, karşılıklı etkileşimin çok arttığı bu çağda ve de tabii hareketliliğin arttığı bir dönemde zaten çok kültürlülük artık giderek insanların özünde, toplumların özünde olmaya başladı. Dolayısıyla bundan kaçış yok. Bu gerçeği bir artı değere dönüştürmektir asıl mesele.
Doğru. Sayın Bahadır Kaleağası, Bosfor Enstitüsü'nün başkanı olarak Paris'ten bize katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Teşekkür ederim.
Evet, Türkiye'de de tartışmaların sürdüğünü biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı olaydan sonra yazılı açıklama yerine sizlere kameraların karşısında konuşmak istedim dedi ve bugün bu konuda Türkiye'de nasıl baktığını din adamlarının dünyaya duyurdu. Orada ilginç ifadeler var, dinleyelim.
İslam peygamberinin adının kullanılarak bir intikam duygusuyla yapıldığı söylenen bu katliam, rahmet ve barış elçisi Hazreti Muhammed'in bütün insanlığa kazandırdığı yüce değerleri yok etmeye yönelik açık bir saldırıdır. Başka bir ifadeyle bu saldırı, İslam'ın ve bu yüce dine mensup Müslümanların kendisine doğrudan yapılmış bir saldırıdır.
Olayın içinde.
Evet, Paris'teki o 12 kişinin katliyle sonuçlanan o terör hadisesinin ayrıntılarını, yorumlarını dinledikten sonra dönüyoruz Türkiye'ye. Türkiye'de de Sultanahmet'te bir polis memurunun şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı vardı, biliyorsunuz. Önce DHKPC bir isim verdi, bu bizim için feda etti kendini dedi ama o çıkmadı. İsim konusunda tereddütler vardı. Dün belki de bu meseleye ilk ili ayağı düzgün bir şekilde yorum getiren Fox TV Haber Müdürü Ercan Gündü başka bir şey çıkacak demişti. Şimdi kendisiyle konuşacağız bugün çünkü daha da netleşti mesele. Merhaba Ercan Gün, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, ne diyorsunuz? İlk galiba böyle bir kuşkulu durum olunca sizin tarafınızdan haber yapıldı bu mesele. Ne görüyorsunuz? Bugün itibariyle geldiğimiz Dağıstan'dan galiba gelmiş, Rusya pasaportu da var. Nedir oradaki son durum? DHKPC'nin yapmadığını söyleyebiliyor muyuz bu?
Bir kere şunu kesin söyleyebiliriz. Dış kaynaklı bir eylem bu. Yani Türkiye'nin daha önce böyle rastladığı bir eylem tarzı değil. Hı hı. Şimdi Selefi gruplar dediğimiz işte IŞİD, El-Kaide, Karadullar gibi aynı kökenli, bu tırnak içinde söylüyorum, dini motifli terör örgütleri dediğimiz gruplarla ilgili olduğu kesinleşti. Çünkü Türkiye'nin bu konuda da tecrübesi var. En azından bu örgütleri tanıyor, izlemesi de var. İlginç olan tek şu, yani niye Türkiye'de eylem yaptılar durup dururken?
Evet, evet.
Bence sorulması gereken soru esas bu. Yani Türkiye neden şu anda bu örgütlerin hedefi haline geldi?
Sizin o konuda var mı bir değerlendirmeniz, yani en azından?
Çok erken ama yani umut ediyorum ki inşallah istihbarat bilimlerinin değerlendirmeleri çok doğru çıkmaz. Çünkü onların değerlendirmeleri bunun devamının olabileceği yönünde.
Öyle mi?
Bu da bizim için kötü bir durum. Şundan dolayı sınırları çok da rahat olan bir ülke değiliz. Etrafımızda Suriye var, Irak var. İşte bir anlamda bakın Kafkaslardan, Rusya'dan sınırımız var bir anlamda. Bu açıdan hedef olmamız kötü bir durum. Türkiye'de biliyorsunuz Afganistan savaşına katılmış birçok mücahit gruplar vardı. Ve onlar Türkiye'ye tekrar döndüklerinde bu tip deneyimlerini getirmişlerdi. İşte hatırlıyorsanız 2003 yılında bizim çifte saldırı dediğimiz 11 Eylül'ümüz gibi duran El-Kaide saldırıları vardı ama Türk unsurlardı. Burada Türk unsurlar değil, yabancı unsurlar var eylemde. Yani şu anda gördüğümüz manzara hiç hoş değil.
Anladım. Peki son olarak, yani burada devletin biraz daha istihbarata mı ihtiyacı var? Bilgiyi çok paylaşmıyorlar. Bir tek Diana Ramazova diye.
Her zaman istihbaratın olduğuna inanıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat konusunda hiç zafiyeti olmaz. Burada uygulamada bir sıkıntı olabilir. Şundan dolayı, çünkü hiç beklemediğiniz bir yerden her zaman eylem gelebilir. Ama istihbarat açısından eylemin istihbarat değil. Yani bilgilerin istihbarat olmaması ihtimali çok zayıf. Yani olayın olduğu andan itibaren bu konuda kendileri bence bütüne vakıflardı. Ha niye bu şey oldu, DHKPC ismi ön plana çıktı? Şundan dolayı, yani polisiye tarafı tabii işin. Yani polisiye tarafında bir zafiyet olduğu kesin. Ancak istihbari konuda ben zafiyet olduğuna inanmıyorum.
Anladım. O zaman biz de gelişmeleri izleyeceğiz, öğreneceğiz. Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
İyi yayınlar, sağ olun.
Evet, buradan Belçika meselesine dönelim. Belçika'da çünkü önemli bir mesele vardı, biliyorsunuz. Polis tarafından öldürülen Cemil Kaya meselesi. Dün o haber geldiğinde ilginç bir mesele olarak biz de dikkat çekmiştik. Çünkü acaba bu Paris'teki saldırının arkasından bazı kuşkuların gereksiz yere büyüdüğü ve bir Türk'ün de ölümüne yol açtığı söylenebilir miydi diye. Hayır, öyle olmadığını anlıyoruz. Bu konuda elimizdeki bilgiler şöyle: Cemil Kaya, kendisi Nevşehir nüfusuna kayıtlı, yıllardır yurt dışında bulunuyor. Ama elinde bir bıçak var ve o bıçakla gidiyor caddede, kendisini alıkoyuyor polis, bu konuda bir uyarıda bulunuyor. bir tartışma çıkıyor ve arkasından da hayatını kaybedecek o kurşun vücuduna isabet ediyor. Buradan hemen bilgi almak istiyoruz. Biz de Cemil Kaya'nın akrabası Tahir Ömer Güngör attığımızda. Efendim başınız sağ olsun.
Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
Evet, üzüldük biz, nedir onu anlamaya çalışıyoruz. Hem dinleyicilere acaba yani gereksiz yere bir katli söz konusu mu, yoksa ne oldu, kendi sağlık durumu neydi Cemil Kaya'nın?
Şimdi efendim Cemil Kaya biraz ruhen rahatsızdı. Aşağı yukarı 8 ve 10 yıldır da Türkiye izine de gelmiyordu, ruhen rahatsızdı. Belçika'da da evinden çıkınca işte ruhen rahatsız olduğu için orada kendi kendine biraz ruh hastalığından dolayı panik yapmış. Panik yaptığı için de polislere uyum sağlamadığından polisler de yanlış anlamış, vurmuşlar efendim. Hmm.
Elinde bıçak vardı diyorlar değil mi? Böyle bıçakla gidiyormuş galiba.
Valla bıçak herhalde yok diyebilirim. Çünkü ruh hastası olan insanın eline ailesi bıçak vermez yani.
Evet, evet. Cenazesi geliyor herhalde. Yani eşi, çoluk çocuk orada mıydı? O yalnız mı yaşıyordu?
Hayır. Çocukları da oradaydı. Cenazesi yarın için gelecek Allah izin verirse.
Anladım. Tekrar başınız sağ olsun. Meseleyi sağ olun, anlamış olduk. Tahir Ömer Güngör, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Hava durumu.
Evet, Türkiye'nin öbür gündemi de bu çetin kış şartları. Hakikaten öyle görünüyor, yani laftan ibaret değil. Çünkü 43-44 ilde eğitim yapılamıyor. Bu çok önemli, 81 ilimiz var. Böylesine çok sayıda ilde eğitim yapılamıyor. Ne var? 6000'e yakın köye gidilemiyor. Ulaşım sağlanamıyor. Yani o oralarda binlerce, on binlerce insan mahsur vaziyette. Yakında açılacak tabii ki. Ve İzmir'de bir rekor var. Hemen İzmir'e uzanalım. Fatih Yapar gazeteci arkadaşımız hattımızda. Merhaba Fatih.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Üşüyor musunuz hala? Üşüyor musunuz? Yok, geçti
evet,
mi?
Şu anda inanılmaz derecede dondurucu bir soğuk var. İzmir'de son 51 yılın rekor soğuğunu yaşıyor diyebiliriz.
Evet, öyleymiş değil mi? Rakamlar da öyle söylüyor. 6 Ocak evet. Kaç? 64 mü diyorlar? Evet, orada eksi yani, 6'ymış.
Özellikle 18 Ocak 1964 yılından bu yana en düşük sıcaklık ve gerçekten son 51 yılın ilk kez hava sıcaklığının 7 derecenin altında gösterdiği bir durum.
Eksi 7 tabii değil mi? Eksi 7.
Eksi 7'yi gösteriyor. Doğru. Ve İzmir'de aslında hava güneşli olmasına rağmen soğuk var. Tabii ki güneş battıktan sonra bu soğuk daha da kendini gösteriyor. Ve şu an itibariyle birçok yerde ciddi anlamda soğuk kendini hissettirmiş durumda. Ve bazı yerlerde eksi 11'e kadar kentin yüksek kesimleri, özellikle yayla bölgeleri dediğimiz yerlerde, dış ilçelerde, karasal iklimin kendini gösterdiği yerlerde eksi 11'e kadar düştü bu sıcaklık. Ve yine aynı zamanda da İzmir Fuarı, 9 Eylül Kapısı ve daha birçok yerdeki kentin Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı gibi yerlerde şu anda neredeyse boşalmış diyebiliriz. Süs havuzlarının donduğunu da söyleyebiliriz.
Evet, onu da İzmirliler sabah, çocuklar bilmez herhalde. Böyle buzullar oluşmuş ya.
Evet, sabah saatlerinde insanlar erken saatlerde güneş daha doğmadan bunu görebiliyorlar. Ve gece geç saatlerde de kendisini kış gösteriyor. Bu arada yine şunu söyleyebiliriz. Valilikten yapılan bir uyarı var. Ocak ayında zirai faaliyetlerle ilgili. Bu da önemli çünkü İzmir aynı zamanda bir tarım kenti. Ovalar da ciddi anlamda risk taşıyor. Bayındır, Alankıyı, Turgutlu bölgesine kadar uzanan Küçük Menderes Havzası'nda da çok ciddi derecede don olayları meydana geldi. Ve ağaçlar donunca en ufak bir rüzgarda tamamen yıkılıyor. Ve valiliğin yaptığı çalışma var. İzmir Valisi Mustafa Toprak da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. O bölgede de yine valilik açıklama yaptı. Özellikle zirai faaliyetlerle ilgili yine don olayından etkilenmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almasını istedi. Bu da önemli bir konu. Bir de şunu hatırlatmak istiyoruz. İzmir gerçekten soğuğu yaşıyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de yaptığı bir çalışma var. Özellikle sokakta yaşayan ve gidecek yeri bulunmayan evsiz vatandaşlar için İzmir Fuarı'nda bir yer ayarlandı. Sıcak yemek ve yatacak yeri burada temin ediliyor. Belli iletişim numaraları var tabii ki. Belediyenin iletişim merkezlerinden de, belediyenin ana santrallerinden de buraya arayan vatandaşlar yönlendiriliyor. Şu anda dışarıda İzmir'de hiç kimsenin kalmadığını belirtebiliriz. Özellikle yardıma muhtaçlara da yine yemek yardımı ve gıda yardımı, barınma ihtiyaçları da karşılanıyor.
Anladım. Evet, İzmir son 50 yılın en büyük soğuklarını geçiren İzmir'e buradan selamlar. Fatih Yapar'a da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
Biz de size iyi akşamlar diliyoruz. İyi çalışmalar.
Ekonomi. Evet, ekonomiye bakacağız. Yılın ilk ekonomi değerlendirmesi olacak Mustafa Sönmez'in. Mustafa abi, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar Atilla, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, ne konuşuluyor? Biraz enflasyonu biliyoruz artık geçen yılın, değil mi? Sanayi üretiminde bir düşüş var. Evet. Nasıl görünüyor gündem?
Şimdi hafta başında tabii pazartesi ayın 5'ine bırakıldı. 5'inde Aralık ayı tüketici ve üretici fiyatları, fiyat artışları açıklandı. Böylece 2014 enflasyon fotoğrafının tamamı ortaya çıktı. Şöyle, tüketici fiyatları 2014'te %8.2 arttı. Üretici fiyatları da %6.4 arttı. Bunlar tabii ortalamalar. Detaylara girildiğinde daha farklı görünümler var. Şimdi 8.2 tüketici enflasyonu iyi midir? Neye göre iyidir, neye göre iyi değildir? Şöyle bakarsak, %5 hedef konmuştu yılın başında, 2014'ün başında. Bu hedef birkaç ay geçince anlaşıldı ki çok feasible değil, gerçekleştirilebilir gibi değil. Sonra bir revizyon yapıldı, 6.5 falan gibi. Ama bunda da doğrusu çok hedefe yaklaşılamadı ve sonuçta 8.2, bu iki başta konulmuş hedefin üstünde bir realizasyon oldu. Bu anlamda başarılı olunamadı enflasyon konusunda. Burada tabii alt başlıklar önemli. Özellikle hangi sektörler çok dişli ve enflasyon türlü bundan dolayı esnetilemiyor? Gıda. Gıda sektörü tabii. Gıdada yıllık %13-14'ü buluyor gıda enflasyonu. Yine gıdanın belirlediği işte yeme içme sektörü, lokantalar, dışarıdaki yiyecekler, bunlar yine yıllık %14'ü falan buluyor. Bu iki şey, iki sektör ortalama enflasyonu hep yukarıya çekiyor. Bunda tabii 2014 yılında yaşanan kuraklık ve iklim problemleri etkili oldu. Onu belirtmek lazım. Ayrıca tabii bir kur artışı oldu. Yani dolar kuru %15 arttı 2014 yılında. Dolayısıyla bazı girdileri ithal edenler bu kur artışını yansıtmak durumunda kaldılar maliyetlere. Kurun artışını frenlemek için faizler yükseltildi. Bir takım sektörlerde de bu yüksek faizleri aynı zamanda maliyete yansıtmak gerçi hasıl oldu. Bütün bunların etkisiyle iç talep çok daraldığı halde, yani birçok üründe talep, mesela otomobilde, işte beyaz eşyada, özellikle giyimde mesela çok ciddi bir talep düşüşü olduğu halde ve fiyatlar oralarda belli ölçülerde düştüğü halde yine de ortalama %8'in üstünde kaldı. Burada bir şey olamadı. İşte enerji son dönemlerdeki petrol ve diğer enerji fiyatlarındaki düşüşler biraz daha yükselmesini önlemiş oldu en azından. Ama işte dediğim gibi %8'in altına düşemeyen bir enflasyon. Şimdi artık 2015'e bakılacak. 2015'te ne olur ne olmaz diye. Ama enflasyon özellikle de bu çarşı, pazar, gıda, mutfak enflasyonu bizim 2015'te de konuşacağımız maddeler arasında. Çünkü orada ciddi olarak tarımın ihmal edilmiş olmasından dolayı bir gıda arzı problemi var. Tabii bu soğukların doğrusu ayrıca şimdi etkisi ne olacak onu da bekleyeceğiz.
Evet.
Onun dışında... yanı sıra evet, bugün bir sanayi Kasım ayı sanayi performansı ortaya çıktı. Beklentilerin çok altında. Atılar oldukça kötü geldi. Yani %1.3 artış beklenirken %0.7 de kaldı. Bu aslında şeyi söylüyor, yani bu Kasım ayı böyle geldiyse Aralık da doğrusu çok fazla değildir. O zaman büyüme rakamı ne olacak? Alo.
Dinliyoruz abi.
Ay geliyor kız. Buradan dolayı bir şey var tabii. Yani sanayi üretimi eğer böyle şey yapıyorsa, Kasım ayında da böyle düşük gelecekse Kasım Aralık, o zaman dördüncü çeyreğin büyümesi epey düşük gelecek. Biliyorsun %4 büyüme hedefi konmuştu. 9 ayda 2.8 büyüme. Orada da hedefin gerisinde. Şimdi bu son çeyrekte sanayi böyle düşük seyrediyorsa, o zaman yani bunun 2.5'a kadar inen bir büyüme performansının sinyali olduğunu artık dost düşman herkes konuşmaya başladı. %2.5 büyüme de doğrusu iyi bir performans değil. Çünkü 4 başlamıştı. 3.3'e revize ettiler. Şimdi gerçekleşme 2.5 olursa orada da enflasyon gibi iki şeye rağmen, revizyona rağmen hedefin altında kalınmış olacak. Böyle bir şey var. Tabii bir de bu avro meselesi var aslında. Türkiye'yi yakından ilgilendiren dolar-avro paritesi.
Evet.
Buna da biraz da fayda var. İşte yılın 2014'ün ilk aylarında fena gitmiyordu aslında avro dolara karşı. 1.36, 1.37 bir parite söz konusuydu. Ama sonra Amerika'dan gelen iyi sinyaller, işte doların güç kazanması bütün dünyada, buna karşılık Avrupa'da resesyon belirtileri, bir türlü iyileşememe gösterileri beraber bu parite aşağı inmeye başladı. Ve ciddi bir iniş söz konusu oldu. Hatta işte 1.18'e kadar bir iniş var. Bu Yunanistan'ın durumu aşağı çekici bir etken. Yanı sıra işte Avrupa'nın bu resesyona girişinin resmen ortaya çıkması, enflasyonun negatif çıkması, bunlar avroya olan güveni azaltıyor. Dolayısıyla avro dolar karşısında hızla neredeyse birebirse doğru gidiyor. Yani böyle iddiada bulunanlar da var. 2015 yılında 1 dolar 1 avroya iner kardeşim diyenler de var. Bunun bizimle alakası ne? Bizimle şöyle alakası var. Bizim avro cinsinden hem ihracatımız var.
Evet.
Hem ithalatımız var. Hem turizm kazancımız var. Hem de avro ile borçlanmamız var. Dolayısıyla şimdi avro dolar karşısında düşerse ihracatçının bu işten zararı olur.
Yani
ihracatçı avro alanına yapmış olduğu ihracattan ancak dolar kadar bir para getirisi sağlar.
Doğru. O da sıkıntı yaratır değil mi ihracatçı?
İthalatı evet. ise daha ucuza getirmiş olur. Yani ithalat buna karşılık, ama şimdi Türkiye düşük büyümeye girdiği için ithalatı düştü. Bundan yararlanmak ikinci planda kaldı.
Doğru.
Turizm geliri olarak da tabii avro düştüğü takdirde turizmci bundan zarar görecek. Zaten Rusya pazarından bir zarar gördü. Bir de böyle avro üstünden zarar görürse sektör bir sıkıntıya girer. Türkiye'nin dış borçlarının üçte biri avro üstünden. Dolayısıyla yani bu borç ödeyenler açısından biraz olumlu oldu bu. Çünkü avronun işte TL karşılığı böylece düşmüş olacak. Hı hı. Bir de dediğim gibi ithalat yönünden daha avantajlı olacak. Yani ithalat ve borç ödemede avantaj ama ihracat ve turizm açısından dezavantaj olacak Türkiye'ye. Böyle iki yanı olan bir gelişme.
Anladım. Peki bakacağız. Size de geçmiş olsun. Sesiniz kış şartlarında kötü olmuş Mustafa abi.
Değil mi? Ne yapalım? Bir türlü atlatamadım.
Geçmiş olsun.
İyi günler.
Sağ olun.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Halkın Gündemi.
Evet, bugün ilginç bir açıklaması vardı. Başbakan Davutoğlu'nun ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı dedi. Ama peş peşe annelere, çocuk sahibi olan ailelere gelecek kuralları anlattı. 5,5 yaşına kadar yarı zamanlı çalışabilir anne dedi. Ne işinden olur ne de çocuğundan. Sonra da çocuğunu yuvaya verir. Enteresan, her doğan çocuk içinde böyle bir cumhuriyet altını gelecek dedi. Biz bunu anlamaya çalışalım. İlk kez mi geliyor bu tür sosyal haklar yoksa vardı da biraz genişletildi mi? Radyomuzda da sosyal güvenlik konusunda önemli programlar yapan uzman isim Resul Kurt'la beraberiz. Resul Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Atla Bey.
Evet, ne diyorsunuz? Yani bunlar ilk defa yürürlüğe girecek uygulamalar mı yoksa vardı da biraz böyle nispeten bir çapı mı büyütüldü?
Şimdi tabii bir kısmı hem sizin belirttiğiniz gibi ilk defa yürürlüğe girecek uygulama. Bir kısmı da var olan bir takım düzenlemelerin kapsamının genişletilmesi şeklinde oluyor.
Mesela her çocuk doğdu diye bir para vermiyordu değil mi devlet? Hani 300 lira, 400 lira, 600 lira, o yeni.
Yok, kesinlikle o yeni bir kavram. İkincisi mesela babalık izni var. Eşi doğum yapan erkek çalışanlara maalesef bizim kanunlarımızda bir babalık izni yok. Yani bugün itibariyle eşi doğum yapan bir erkek çalışan maalesef doğum izni kullanamıyor. Babalık izni kullanamıyor. Bu büyük bir eksiklik.
Şimdi kullanacak. Kaç gün kullanacak şimdi?
Yani bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ki muhtemelen bu 2-3 aylık bir zaman alabilecek. 5 günlük bir babalık izni alabilecek.
5 günlük.
İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün bir babalık izni verecek. Yine çocuğun %70 oranında engelli olması halinde ebeveynlerden birine bir yıl içinde 10 gün bir izin hakkı daha verilecek. Kendisi ve eşi kamuda çalışan kadının doğum yapması halinde 192 lira bir yardım yapılır ama bunun kapsamı da genişletilerek her bir anne doğum yaptığı anda ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400 lira, üçüncü çocukta 600 liralık bir yardım verilecek ve bu da anneye iletilecek.
Daha evet, diyor ki sırf annenin hesabına para koyacağız diyor. Evet, doğru, şartlı eğitim desteği de öyle.
Önemli bir düzenleme. Tabii
çeyiz hesabı var bir de Resul Bey, değil mi? Çeyiz hesabı da ilginç.
Çeyiz hesabı da var tabii. Çeyiz hesabının olması da bu anlamda özellikle evlenecek kişilerin en azından ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıları azaltmış olacak. Bu da güzel bir düşüncedir diye değerlendirmek
lazım. Onun ayrıntısını şöyle not almışım ben. İlgimi çekmiş. Diyor ki Başbakan, çeyiz hesabı olacak bu diyor. Anne baba diyor çocuğa ne yatırdıysa çocuk evleneceği zaman onların yatırdığı miktara ortalama diyor %15 biz de yatıracağız. Yani çocuğunuz oldu bir 18 yaşına geliyorsunuz. 100 bin lira biriktirdiniz anne baba olarak. Ben de diyor 15 bin lira vereceğim diyor. İlginç yani.
Doğru. Biz, tabii biliyorsunuz bu bireysel emeklilik sisteminde de %25 bir devlet katkısı var.
Evet.
Bu anlamda doğru bir tasarrufa yönelik.
Tasarrufa
bizim ülkemizin en büyük sıkıntısı sermaye azlığı.
Doğru.
Dolayısıyla hem bir anlamda ekonomiye tasarrufların kazandırılması hem dar gelirli ailelerin bu anlamda evle adına çeyiz parası deniyor ama hani bu bir takım başka
ilerleyen
de kullanabilecek.
Bedelli askerlikte kullanır. Bedelli askerlikte kullanır.
Bedelli askerlikte kullanabilecek. Bu anlamda bir en azından tasarruf anlamında ciddi bir katkı doğru sağlayacak. Yine yarı zamanlı bir çalışma geliyor biliyorsunuz.
Evet. 5,5 yaşına kadar.
Doğum sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay bir çalışma izni verilecek. Bu anlamda bu da yeni bir düzenleme. Ayrıca 5,5 yaşına kadar da part-time çalışabilme imkanı getirilecek. Bu da çalışan anneler için bir avantaj. Tabii bizim Atilla Bey en büyük sıkıntımız çalışan kadınların ekonomide yere istendiği kadar yer alamaması. Yani anneler bir takım nedenlerden dolayı çalışma hayatında kendilerine yer bulamıyorlar. Türkiye çalışan kadın sayısı bakımından
çok az.
Avrupa'dan çok çok geride.
Peki bu arttıracak mı diyorsunuz? Bu arttırır mı çalışmayı?
Yani bir takım tabii bu hem kariyer yaparım hem çocuk yaparım var. Böyle bir şarkı var biliyorsunuz.
Evet.
Annelerin en büyük sıkıntısı şu. Çocuğuna bakacak kimsesi yok. Yani istihdam piyasasından, emeğini sunmaktan, çalışmaktan ayrılan insanların en büyük gerekçesi çocuğuma bakmak.
Evet,
yani
evet.
Çocuk sahibi olmak için işinden ayrılıyor. İşinden ayrıldıktan sonra 5 yıl, 10 yıl çocuğuna bakıp tekrar istihdama dönemiyor, tekrar çalışamıyor. Dolayısıyla da bu anlamda bir kayıp var. Bu anlamda bu yönden bir düzenleme olması da çok sevindirici. İnsanlar ne yapıyor? Çalışan kadın ya annesini çağırıyor, ya babasını çağırıyor, ya bir şekilde eşinin annesini babasını çağırıyor. Ya da sırayla dönüşümlü bakıyorlar. Yani büyük şehirlerde en büyük sorun küçük çocuğa bakacak kimse olmaması. Hali vakti yerinde olan, ekonomik durumu iyi olan insanlar bakıcı tutabilse de nüfusun büyük bir bölümü bu anlamda böyle bir imkana sahip değil. Onlar açısından da
olumlu diyorsunuz.
Bir olumlu katkıda bulunur. İkincisi bir de belediyelere bir zorunluluk geliyor. Belediyeler artık kreş açmak zorunda olacak. Elbette ki bu da
çok önemli.
Bize olumlu yansır diye düşünüyorum.
Sayın Resul Kurt çok teşekkür ediyoruz.
Ben
İyi akşamlar. Sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sosyal medya gündemi.
Evet, Adil Bali ile beraberiz yine. İyi akşamlar Adil, hoş geldin.
Hoş bulduk Atilla, iyi akşamlar.
Evet, bizim çocuklarımız büyüdü, ne oldu? Biz 300-400 alamayacağız. Bakalım, darısı yeni çocukların başına diyelim o zaman.
Evet, bu uygulama onlara belki hayırlı olur.
Evet.
Sosyal medya Atilla bugün iki gündemle ağırlıklı uğraştı. Birincisi bu Fransa'daki olan olaylar. İkincisi de kar tatili, okulların açılıp açılmama meselesi. Bu iki gündem maddesiyle yoğun olarak yer aldı sosyal medyada bu iki gündem maddesi. Birincisi Türkiye gündeminde en çok konuşulan konu Respect for Muslims diye bir etiket yapıldı. Ardından da İslam dini kardeşlik dinidir diye ikinci bir etiket yapıldı. Ve orada bu özellikle Müslümanlara yönelik sosyal medyada yapılan bir takım çağrılar vardı. O çağrılar telin edildi. Çünkü dünya çapında da Twitter'da bütün Müslümanları öldürün de işte Kill All Muslims diye bir etiket yapıldı. Bu gerçi çok kısa bir süre kaldı. 15 dakika kadar bir süre kaldı. Büyük tepki vardı. Bu başlık sonra Twitter'dan bir şekilde silindi. Bu nefret başlığı alındı Twitter'dan. Bunlar yer aldı. Onun dışında da Fransa'daki olayla ilgili yapılan eleştiriler özellikle gazetelerde yazarların polemikleriyle devam etti. Birincisi Salih Nemecan'ın bir karikatürü vardı. O da çok konuşuldu. Bugünkü yayınlanan karikatüründe Memecan karikatür başlığı attı çalışmasında bir karikatüristi çizim yaptığı masada sırtından vurulmuş ve kendi kanalıyla şakaydı yazarken resmetti. Çizimde vurulan karikatürün üzerine düştüğü ve kanıyla kaplanan bir çalışmaya da yer veren Emercan Saldırı'yı 2012 yılında yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürüyle ilişkilendirildiği görüldü. Bunun için Ali Çimen yeter Mehmetcan yeter adamlar öldü diye bir tweet attı. Naim Dilmeler Salih Mehmetcan hep utandıracak mı böyle ama hep mi ve böyle kusturarak mı diye tweet atarak tepkisini gösterdi. Onun dışında Milliyet yazarı Kadri Gürsel'in Fransa'nın Madımak yazısı da sosyal medyada çok tartışıldı. Kadri Gürsel Fransa'nın Madımak başlıklı bugünkü yazısında Paris'teki saldırının entelektüel bir kıyım olduğunu ifade etti. Amerika'ya yönelik 2000 yılındaki saldırıdan hatırlattı. Avrupa'nın 11'i demenin isabetli olmayacağını söyledi. Gürsel Madımak'ta entelektüel ve sanatçılar katledildi. Sivas Madımak'ta insanlar rastgele değil doğrudan hedef seçildiler. Madımak'ta insanlar dini aşağıladıkları gerekçesiyle öldürdüler. Madımak'ta insanlar ülkenin kendine yabancılaşmış vatandaşları tarafından katlediler dedi. Kadri Gürsel çok güzel yazı ve önemli bir hatırlatma dedi Aslı Aydın Taşbaş tweetinde. Biz daha Madımak'la yüzleşmedik. Fransa'nın Madımak'ı mı diye söyledi. Kemal Göktaş da en doğru tespit Kadri Gürsel'in Paris Fransa'nın Madımak'ıdır. Toz duman çekince Madımak'ın avukatları Paris'in de avukatları olur dedi. Melis Alpan, Charlie Hebdo'ya dair gün en sağlam yazısını Nuray Mert yazmış. En iyi benzetme de 11'lerine Madımak diyen Kadri Gürsel'den geldi diyor. Melis Alpan'ın bahsettiği Nuray Mert yazısı da Müslümanlar kanatsız melekler değildir diye bir başlık altında. Gazeteci Nuray Mert Paris'te 12 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından İstanbul değil algısını eleştirdi ve Batılılar tüm kötülüklerin anası, Müslümanlarsa kanatsız melekler değil dedi. Bu da sosyal medyada çok geniş şekilde konuşuldu. Bunun için Emine Şenlikoğlu şöyle bir tweet attı. Paris katliamı hangi tarafın şartlanmışlar yapmışlar olursa olsun nefretle kınıyorum. Dünya şunu hala anlatamadık. İslam teröre karşı bir din dedi. Ertuğrul Günay gerçek İstanbul değil diyorlar. Akif Mührüm yarım asırdan önce söylemiş. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile diyor. Zeynep Oral asıl soru şu. Dini iktidar, güç ve para sahibi olmaya ayet ederseniz katliamlara ayet etmenizi kimi nasıl yandırabilirsiniz ki diyor. Ergun Baba'nın da bu gerçek İslam değil diyenlere bir soru. Gerçek İslam nerede ve nasıl yaşanıyor diye soruyor. Zekeriya Özde, Fransa'da yapılan eylem insanlığa yapılmış bir katliamdır. İslam'a zarar vermek için yapmıştır. Terörü lanetliyorum deyip İslam barış nedir, teröre yer yoktur diye bir caps koymuş. Amber'in zamanında Nuray Mert yine 12'den vurmuş. Bu karar tesellisi gerçek İslam bu değil diyor. Bugün de tweetler giderek çoğalıyor. Onun dışında sosyal medyada ikinci kolun gündem maddesi de okulların tatil edilmesiyle ilgili. Dün sosyal medyada büyük bir kampanya yapıldı okulların tatil edilmesi için. Özellikle öğrenciler valiyi harekete geçirtmek için birçok şeyler yaptılar, baskı yaptılar, bir kulis yaptılar. Ve gerçekten valide geç akşam saatlerinde okulları tatil etmeyi tweetine attı. İstanbul Valisi Vasip Şahin don ve buzlanma ihtimali ve başına hiç alınmayacak olumsuzluklar sebebiyle eğitime Perşembe günü ara verilmiştir diye bir tweet attı. Bu 35 bin kişi tarafından retweet edildi. 52 bin kişi de favorilerine ekledi. Ama daha önce attığı bir tweet vardı. Yarın okullar açık diye bir tweet vardı. Perşembe günü eğitim öğretime devam edilecektir diye. Bunu da 6 bin kişi retweet yaptı. 9100 kişi de favorilere ekledi. Yani tatil tweeti 35 bin kişi birbirine duyurdu ve sosyal medya böylelikle Perşembe gününü tatilini aldı ve haberi duydu. Bugün de şimdi yine yapılıyor. Cuma günü tatil olsun diye bir kampanya var. Ama şu ana kadar herhangi bir tedbir Cuma günü için valilikten bir açıklama yok Atilla.
Anladım. Adil Bali, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar olsun.
İyi akşamlar. Sağ ol.
Evet, biz de karda kışta işte Güneşli'den yola çıkacağız. Onun için Cengiz Erdin'in sesli dosyasına geldi sıra. Cengiz nereye bakıyor? Efendim uzakta İzmir Kemalpaşa'da bir taş ocağı var. Onunla ilgili yaşananlara dikkat çekiyor. Ben de sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine 18.05'te randevumuz. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
Bir taş ocağı isyanı daha. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan köyünde bu taş ocağı. Buradan alınacak taşlar İstanbul-İzmir otoyolu inşaatında kullanılacak. Ancak taş ocağı 200 öğrencinin öğrenim gördüğü Akalan İlköğretim Okulu'na 650 metre uzaklıkta. Bu da tehlikeli bir durum yaratıyor ve köylüler bu taş ocağını burada istemiyorlar. Şimdi köy muhtarı Mustafa Çaktuğ telefon attığında, Sayın Çaktuğ, neler oluyor orada? Şimdi siz galiba bir protesto gösterisi yaptınız. Polisler ve evet, jandarma engel oldu değil mi?
Evet, dün yaptık eylemi. Taş ocağı haberimiz hiç yok, yani ne zaman açılacağından ruhsatını almışlar. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Yılbaşından 2 gün önce haberimiz oldu. Tabii biz bunun yarısıya da taşıdık. Dün de bu Özaltın diye bir firma girmek istedi. Güvenlik güçleri vardı. Darbe de oldu yani. Bölümümüz karşı geldi. Şehir yapılmasını istemiyorduk. Dediğiniz doğrudur.
Okula. Neden istemiyorsunuz? Orada tarım arazileri var. Okula yakınlığından dolayı. Yani sizin evet. Araziniz mi? Neden istemiyorsunuz?
Öncelikle okulumuz 700 metre falan yani 680-700 metre. Köyümüz çok yakın. Ovada özellikle zeytin ağaçlarımız var, kirazlarımız var. Rüzgardan çok etkileneceğini düşünüyoruz. Onun için istemiyoruz.
Büyük bir taş ocağı mı efendim? Daha önce çalıştırılıyor muydu orası?
Hayır, çalıştırılmıyor. 240 dilim falan Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış.
Peki bu ruhsatta çıkarılacak taşlar bir yolu falan var mı? Kamyonlar gelip geçecek oradan bayağı.
Yardım aşacaklar yolu. Kaç ağaç gidecek yolu aşacaklar.
Bir orman ama yolu mu açılıyor orada?
Büyük ihtimalle orman yoldan aşacaklar ama sonuçta normal bizim kendi yolumuza geleceklerdir. Köyün içinden geçmeyeceklerini söylüyorlar ama ne kadar da olursa yani bizim köyümüze çok yakın olduğundan köy halkı kesinlikle istemiyor şu anda.
Peki yargıya taşıdınız değil mi durumu? Ne zaman taşıdınız?
Evet evet yargıya taşındık. Mahkemenin biri İzmir 5. mahkemeye düşmüş. Yani durdurma kararını bekliyoruz 5-10 gün içerisinde.
Ama şimdi şu anda çalışıyorlar galiba öyle mi?
Hayır hayır çalışmıyorlar. Dün işte arbede oldu. Yani köy halkı karşı geldi. Şu anda çalışma yok ama köylü devamlı köyün üzerinde söylemine devam ediyor.
Orada bir nöbet falan mı tutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
Sabah 6'da falan gidiyorlar. Akşam edene kadar. Tüm köylü orada. Köyümüzün kahveleri falan kapalı. Direkt orada duruyoruz yani. Taş ocağı istemiyor halk. Kesinlikle istemiyor. Okula çok yakın olduğundan. Yerleşim alanı çok yakın olduğundan. Halk istemiyor.
Peki sizin o bölgede böyle çok taş ocakları var mı? Nasıl tespit etmişler burada taş ocağı olduğunu?
Taş ocağı 93-94'lerde bir ara gene öyle olmuştu. Gene köylü karşı gelmişti. Ruhsat çıkmaması için büyük bir eylem yapmışlardı. O gün bugündür bir ses yoktu. Ama bu otoban dalgasına gene bir ortaya çıktı. Şu anda gene köylü karşı çıkıyor.
Efendim siz şimdi yani, bu taş ocaklarının olduğu yer yani bir şantiye kurulacak. Bu İzmir otoyolu yapılan otoyoluna da yakın mı sizin olduğunuz bölge?
Köyün hemen 150 metre altında otoban üst tarafında bir tren yolu geçti. Köy ikisinin ara yerinde. Yola karşı değiliz biz yol olsun ama taş ocağı çok yakın olduğundan bizi çok rahatsız edecek.
Peki yani, yani bu firma yetkilileri ya size zarar vermeyeceğiz tamam buradaki de taşı alalım hem yolunuzu yapalım hem de köyün ekonomisine de katkımız olsun diye bir teklifleri var mı? Bu kamu arazisi mi bu taş ocağı Orman Bakanlığı'na mı ait kişiye mi ait?
Evet Orman Bakanlığı'na ait.
Orman Bakanlığı'na ait. Peki bu taş ocağından çıkarılacak malzemeler taş ocağının kapasitesi nedir? Bayağı taş, zengin bir ocak mı orası? Bilir misin?
Açılırsa zengin bir ocak olacak yani. Hani ne diyeyim sana açılırsa kötü olacak. Hani kesinlikle de istemiyoruz yani.
Ya şimdi tamam da yani her şeye şimdi karşı çıkılıyor da şimdi böyle madem yolunuz da yapılacak ben şöyle düşünüyorum. Yani firma yetkilisi gelip bunun ÇED raporu alınır ya bu taş ocağını biz düzgün bir şekilde işleteceğiz. ÇED. Sizin okulunuz ya zarar görmeyeceğiz. Hatta tamam bu okulu buradan taşıyalım. Bir okul binası nedir ki? Başka bir yere okulu yapalım. Dediler mi? Böyle bir teklifleri oldu mu firmanın?
Hayır hayır öyle bir şey olmadı. Olmadı öyle bir şey. Zaten görevlilerle biz hiç görüşmedik. ÇED raporu da yok.
Yani size de bir açıklama yapmadılar. Burası kardeşim taş ocağı var. Biz bunu işleteceğiz.
Yani yolunu yaparlarsa da kendilerine yaparlar yani. Ormanın içinden böyle yapacaklarmış. Altta falan atalım dediler ama bizim kuralı istemedi.
Ama siz son ana kadar haberiniz olmadı. Yani yine oldu bittiye getiriyorlar değil mi?
Yıl başından iki gün önce haberimiz oldu. Perşembe günü davayı açamadık. İmza şu bu istedi. Yani yıl başından sonra dava açtık yani. Şu anda davanın biri düştü daha. 4 yerden dava açıyoruz. Biri düştü şu anda. Durdurma kararı için mahkemeye intikal etti yani.
Evet. Bu kez taş ocağı İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan köyünde. Halk tabii burada taş ocağını istemiyor ama yine oldu bittiye getirilmiş. Ruhsat alındı mı bilinmiyor. Bir ÇED raporu yok ortada. Köylülerin mahkemeye başvurmuş köylüler. İtiraz ediyorlar. Bakalım net sonuçlanacak. Akalan Köyü Muhtarı Mustafa Çaktuğ'la konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Çaktuğ.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.